Ayrım 3.
Savcılıkta. İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın anlatımıyla öğrendiğimiz Kızıldere olayını yaşayan tek sanığı Ertuğrul Kürkçü, olaydan hemen sonra askeri savcıya olayı nasıl anlatmıştı? Bunu da öğrenelim. Kürkçü'nün savcılıkta alınan ifadesinin bir bölümü aynen şöyle. İngilizler oturduğu için kapının zilini rastgele çalmıştım. İlk çaldığım kattan otomatik cevabı gelmedi. Yani kapı açılmadı veya inip biri açmadı. O zaman bir üst katın zilini çaldım. Bir süre bekledikten sonra aşağıya tahminen 55-60 yaşlarında bir İngiliz sivil elbiseli olarak indi. Kapıyı açtı. Kendisiyle ben İngilizce konuşarak askeri makamlardan geldiğimi, yanımdaki arkadaşımın üsteğmen olduğunu ve kendileriyle çok önemli bir konuyu görüşmek istediğimizi söyledim. Yanımda Karacı üsteğmeni elbisesiyle bulunan Hüdayi Arıkan'ı gören bu İngiliz sözüme inandı. Kapıyı açtı, içeri girdim. Hüdayi beni takip etti. Pardüsümün altında bulunan Sten otomatik tabanca ile İngiliz'e kıpırdamamasını ihtar ettim. Esasen Hüdayi Arıkan da belindeki 14'lük tabancasını çıkarıp eline almıştı. Ayrıca İngiliz'e hiç ses çıkarmamasını da ihtar ettim. Hemen arkamızdan ikinci tim olan Mahir Çayan ve Cihan Alptekin geldiler. Kapıyı kapattık ve İngiliz'i önümüze katıp kapısı açık bulunan ilk kata girdik. Girmeden önce de dairede kaç oda bulunduğunu sordum. O da 4 tane oda olduğunu söyledi. İngiliz önümüzde olduğu halde sessizce odalara girip aramaya başladık. İlk katta ihtiyar dahil olmak üzere 3 kişi vardı. Diğer 2 İngiliz odada kitap okuyorlardı. Hepimiz tabancamızı çıkarmıştık. Bizi görünce korktular. Hiç ses çıkarmamalarını söyleyerek dairenin giriş antresine üçünü koyduk. Yere oturttuk. Üçüncü tim olan Ertan Saruhan, Nihat Yılmaz ve Ahmet Atasoy tasarladığımız plan gereğince içeriye girmediler. Bunlar dışarıda gözcülük yapıyorlardı. Ancak biz kendilerini çağırdığımız zaman içeriye gireceklerdi. Bu üç İngiliz'i enterne ettikten sonra kendilerine direktörün hangi katta olduğunu sordum. Ayrıca telefonunun da nerede bulunduğunu sordum. İlk enterne ettiğimiz ihtiyar bir üst katta yani üçüncü katta başka İngilizlerin oturduğunu, dördüncü katta direktörün oturduğunu ve telefonun da burada olduğunu, beşinci katın ise müştereken oturma ve yemekhane olarak kullanıldığını söyledi. Enterne ettiğimiz iki İngiliz'in yanında Hüdayi Arıkan'ı nöbetçi olarak bıraktık. İlk aldığımız ihtiyar İngiliz'i önümüze katıp bir üstteki daireye çıktık. Burada yanılmıyorsam iki İngiliz erkeği vardı. Onlara da aynı şekilde davrandık. Ses çıkarmamalarını, itaat etmelerini bildirdim. Riayet ettiler. Cihan Alptekin'i başlarında nöbetçi olarak bırakıp bir üst kata yani direktörün olduğu kata ihtiyar İngiliz'le beraber çıktık. Dört odadan direktörün odasının hangisi olduğunu ihtiyar İngiliz'e sordum. Bir tanesini gösterdi. Oraya da girerek direktörü enterne ettik. Direktör bu katta tek başına kalıyordu. İngiliz direktöre eve başka İngiliz'in gelip gelmeyeceğini, yukarıdaki katta kimlerin bulunduğunu sordum. O da yukarısının oturma ve yemek odası olduğunu, şu anda birkaç İngiliz'in bulunabileceğini söyledi. Bu kattaki bütün odalara açıp baktık. Kimse yoktu. Direktörü ve ihtiyar İngiliz'i alarak 5. kata çıktık. Buradaki katta bulunan yemek odasında sivil kıyafetli 5 İngiliz erkeği oturmuş, aralarında konuşuyorlardı. Ayrıca 45 yaşlarında bir İngiliz kadını da aralarında bulunuyordu. Mahir Çayan'la ben otomatik silahlarımızı bu şahıslara tevcih edip aynı ihtarı yaptık ve onları oturma odasına topladık. Diğer odaları da araştırdık. Başka bir kimse yoktu. Ben bu 6 kişinin başında kaldım. Mahir diğer katlara inip enterne edilenleri de yukarıya çıkarttı. Bu şekilde 11 İngiliz erkeği ile bir İngiliz kadınını 5. katta toplamış olduk. Tahminen saat 20 sıralarında Hüdayi Arıkan 1. kata inip sokak kapısından evin önünde dolaşmakta olan Ahmet Atasoy ile Ertan Soruan'ı içeriye çağırdı. Kendisi de dış gözcülüğü sağlamak için sadece Nihat Yılmaz'ı dışarıda bırakıp kapıyı kapadıktan sonra o da içeriye girdi. Katlar arasındaki nöbet görevini ise Ertan Saruhan ile Ahmet Atasoy yapmaya başladılar. Bir odaya toplanan İngilizlere hitap ederek onlara korkmamalarını, kendilerine en ufak bir kötülük niyetinde bulunmadığımızı, polis tarafından takip edildiğimizi ve kaçmak için de Land Rover'a ihtiyaç duyduğumuzu, emniyeti sağlamak amacıyla aralarından birkaç kişinin de bizimle beraber geleceklerini bildirip, geride yani evde bırakacaklarımız sabah saat 6'dan evvel ses çıkardıkları takdirde evde bırakacağımız nöbetçinin kendilerine iyi davranmayacağını, giden arkadaşlarını seviyorlarsa bu şekilde davranmalarını söyleyip ihtarda bulundum. Orada bulunan İngilizlerden hüviyetlerini çıkarıp bize vermelerini, dolap anahtarlarını da teslim etmelerini istedim. Riayet ettiler. Direktöre kendisinden sonra gelen şahsın kim olduğunu, hiyerarşi durumu itibariyle orada kimlerin bulunduğunu bildirmesini istedim. O da başka bir yardımcısı olmadığını, kendisinin o grup içerisinde tek yönetici olduğunu, evde bulunan İngiliz kadının ise kocasıyla beraber Ankara'dan o gün teftiş maksadıyla Ünye'ye geldiğini, kadının görevli bulunmadığını söyledi. Direktöre kapıda duran kendilerine ait iki Land Rover arabanın kontak anahtarlarını sordum. Anahtarların yerini gösterdi. Arabada ne kadar benzin bulunduğunu da sorduğumda her ikisinde de çeyrek depo benzin olduğunu anlattı. Ben, Mahir Çayan İngilizlerle kaldık. Diğer arkadaşlar ikinci, üçüncü ve dördüncü katlardaki odaları aramaya başladılar. Kayda değer bir şey olmadığını söylediler. Sadece direktörün odasında şifreli bir dolap olduğunu görmüşler. Açamamışlar. Ben İngilizlere kendilerini usulen bağlamak mecburiyetinde olduğumuzu bildirdim. Ve bu apartmana gelirken Ankara'dan temin ettiğimiz enli flaster, naylon çamaşır ipini çıkarıp kadın da dahil olmak üzere sadece direktör ve yanımıza alacağımız iki kişi haricindekileri elleri arkadan birbirine bağlı ve ayrıca oturdukları iskemleden apış arasından geçirdiğimiz iple ayak bileklerinden teker teker bağladık. Bu şekilde iskemle ile bir bağları olmayıp sadece el ve ayaklarıyla bağlı bir durum ortaya çıkmıştı. Tek tek bağladığımız bu şahısları ayrıca evden ayrılmadan evvel ayaklarından birbirine bağlayıp adeta bir zincir şekline getirdik ve ağızlarını da plasterle yapıştırdık. Direktörü yanımıza alıp şifreli kasanın olduğu odaya geldik. Direktör kasayı açtı. İçerideki evrakları gözden geçirdik. Politik önemi olmayan bazı evraklar olduğunu gördük. Ayrıca evrakları aldığımız takdirde arkamızdan Rus ajanı damgası vurulacağı için buna yanaşmadık. Diğer iki İngiliz ise kendileriyle özel surette görüşmek üzere yukarıdaki katta bıraktığımız için yeniden beşinci kata çıktık. Bu üç İngiliz'e kendilerinin bizimle birlikte geleceklerinin, kendimizi emniyete almamız için Trabzon'a kadar yanımızda bulunacaklarını söyledik. Evden ayrılmadan evvel bu üç İngiliz'i diğer arkadaşlarıyla konuşturduk ve kendileri Trabzon'a kadar bize refakat edeceklerini, daha sonra ise döneceklerini anlattılar. Bizim bu şekildeki taktik amacımız güvenlik kuvvetlerini daha sonra ters istikamete çekmekti. Bu arada bağlı olan İngilizlerin üzerine aradık. Bir cüzdanlarında bulunan yaklaşık olarak 200 dolar, bir miktar sterlin ve birkaç yüz liralık da Türk parası olmak üzere ceman 3000 lirayı aldık. Bu arada bozuk olan kol saatlerimizi İngilizlerinkiyle değiştireceğimizi söyleyip ben, Mahir Çayan ve Hüdayi Arıkan kol saatlerimizi çıkarıp oraya bıraktık ve 3 tanesini de kol saatlerini alıp kolumuza taktık. Ayrıca mutfakta bulunan konservelerden belli bir miktarını orada bulunan bir torbaya koyduk. Yanımıza aldık. Ayrıca bizimle beraber gelecek olan İngilizlere kalın giysiler ve birkaç tane de palto aldırttık. Ben yanıma bir tanesini alarak John'u, arabaların yanında beklemekte bulunan Nihat Yılmaz'ın yanına gittim. Anahtarı Nihat Yılmaz'a verdim. John arabayı çalıştırdı. Ben ve diğer İngilizle Nihat Yılmaz arabaya girdik. Nihat Yılmaz direksiyon başına geçti. Hemen arkadan İngilizlerle beraber diğer arkadaşlar da çıkıp aynı arabaya, yani cipin arkasına Hüdayi Arıkan da şoför mahalline oturdu. İngilizlerin eli kolu bağlı olmayıp gayet sakin şekilde hareket ediyorlardı. Land Rover büyük olduğu için 10 kişiyi rahatlıkla almıştı. Arabaya biner binmez hareket edip Ünye-Nikser yoluna çıktık. Yukarıda anlattığım olay sırasında İngilizlerin oturdukları evde tahminen 1,5 saat kadar kalıp faaliyet göstermiştik. Jip hareket edip Nikser istikametine yöneldiğimiz sırada saat tahminen 21:30 sıralarındaydı. Arabada benzin az olduğu için depoyu doldurmak lüzumunu hissettiğimizden yol üzerinde gördüğümüz bir benzinciyi 500 metre kadar geçtikten sonra hepimiz vasıtadan indik ve yolun yanındaki bir tarla içerisine gizlendik. Nihat Yılmaz tek başına geri döndü. Benzinciye uğrayıp depoyu doldurduktan sonra tekrar yanımıza geldi ve kafilemiz hareket etti. 27 Mart 1972 günü, yani pazartesi günü saat 1:30 sıralarında Kızıldere köyünün bulunduğu dağın eteğinde Land Rover'dan indik. Ertan Saruhan ve Nihat Yılmaz Land Rover'ı yol alabildikleri kadar uzağa ve aksi istikamete bırakmak üzere oradan ayrılıp uzaklaştılar. Yalnız bunlar ayrılmadan evvel köyde kalacaklarından bir kişi ertesi günü saat 19:24 arasında arabadan indiğimiz yerde bu iki arkadaşımızı bekleyip kaldığımız yere getirecekti. Çünkü cipi götüren bu iki arkadaş saklanacağımız muhtarın evini bilmiyorlardı. Bizler yaya olarak Ahmet Atasoy'un kılavuzluğunda 4 saat kadar yürüdük ve sabahleyin 5.30'da köy yanındaki bir ağıla yerleştik. Biz aslında gün ağarmadan köye varacağımızı ve doğruca muhtarın evine gireceğimizi hesaplamıştık. Fakat yürüyüş tahminimizden uzun sürdüğü ve gün ağardığı için köylüler tarafından görülmemek için o günü hava kararıncaya kadar topluca ağılda geçirdik. Nitekim Ahmet Atasoy hava kararmadan önce dikkati çekmeyen bir tip olduğu için muhtarın evine gitti. Akşama hava karardıktan sonra bizim eve geleceğimizi bildirdi. Fakat bu arada üç İngilizlerden bahsetmedi. Biz kendisine bu şekilde tembih etmiştik. 27 Mart 1972 tarihinde saat 21.30 sıralarında Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru ile beraber muhtarın evine yaklaşık olarak 2 kilometre mesafede bulunan saklandığımız ağılın kime ait olduğunu bilmiyorum. Boş ağıla geldiler. Ahmet Atasoy el ayak köyden çekilmesini söyleyerek bir süre bizimle beraber ağılda kaldı. Sinan Kazım Özüdoğru ise Erten Saruhan'la Nihat Yılmaz'ı karşılayıp köye getirmek üzere topluca arabadan indiğimiz mahalle gittiler. Bizler de sessizce köye doğru yola çıktık. Saat 24 sıralarında Muhtar Emrullah Aslan'ın evine geldik. İçeri girdiğimizde evde kalanlar uyku halindeydiler. Hepimiz muhtarın bize ayırdığı bir odada kaldık. Sabahleyin ise bu evde Muhtar Emrullah Aslan'dan başka bunun karısı, kızı, gelini, 11-12 yaşlarında bir erkek çocuğu ile torunu olduğunu zannettiğim 2-3 tane küçük çocuk olduğunu gördük. Sinan Kazım Özüdoğru o gün randevu yerinde beklemesine rağmen Erten Saruhan ile Nihat Yılmaz'ı bulamadı. Ancak daha ertesi günü bu iki arkadaşımız köylülere yol sormak suretiyle muhtarın evini bulup aramıza katıldılar. Ve bu surette evde ben, Mahir Çayan, Erten Saruhan, Saffet Alp, Hüdayi Arıkan, Kazım Sinan Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ahmet Atasoy, Ömer Ayne ile soyadlarını bilmediğim Charlie, Gordon, John adlı üç İngiliz bulunuyorduk. Muhtar Emrullah Aslan'la anladığım kadarıyla Ahmet Atasoy veya bu şahsın çevre ilişkileri olan bazı devrimci arkadaşların temas ettiğini ve bizler için bu şahsın evini bulduklarını zannediyorum. Ayrıca bu şahsın devrimci olduğu hususunda arkadaşlarımdan bir söz duymadım. Bizleri para karşılığında sakladığını tahmin etmiyorum. Sadece Birlik Partisi'nden olduğunu duymuştum. Biz muhtara orada kaldığımız süre içinde sadece bizim yiyecek ihtiyaçlarımızı sağlaması amacıyla 2000 lira vermiştik.